Kıymetli dinleyenler, değerli izleyenler, Erkam Radyo ve Erkam TV'ye hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Erkam TV ve Erkam Radyomuzun ortak hazırlamış olduğu Doktor Hüseyin Kayapınar'la Fıkıh Saati programındayız. Bendeniz program sunucunuz Sami Zorlu ve kıymetli hocam Hüseyin Kayapınar'la birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz, sefalar
Hoş bulduk,
getirdiniz.
sağ olun, teşekkür ederim. Allah razı
Nasılsınız,
olsun.
iyisiniz hocam?
Çok şükür, elhamdülillah,
Allah
iyiyiz.
iyilikler versin.
Olana çok şükür.
Elhamdülillah. Ramazan-ı Şerif'in artık son demlerindeyiz.
Evet.
Ramazan-ı Şerif artık bitiyor.
Son yarıya girdik.
Son yarıya
Giriyoruz,
girdik,
giriyoruz.
giriyoruz. Önümüzdeki hafta bugün bayramı beraber geçirmiş olacağız inşallah.
İnşallah.
Allah nasip ederse. Hocam bu hafta da yine namazla alakalı. Geçen haftadan kalan zekat, fitre konularıyla alakalı sorularımız var. Müsaadeniz olursa onlarla başlamak
Tabii.
istiyorum ben. Şöyle bir sorumuz gelmiş hocam. Şirket ortaklığı ile alakalı. Şirket ortakları zekatı nasıl verirler?
Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi malum şirkete biz ne diyoruz? Manevi kişilik diyoruz.
Evet, manevi kişilik.
Manevi kişilik yani bu fert değil de işte bir ama hukuki hakları ve sorumlulukları olan bir oluşum.
Evet.
Yani insanlar işte para koyuyorlar ortaya, sermaye koyuyorlar ve birlikte bir şirket oluşturup onunla ticaret veya efendim üretim yapıyorlar. Şimdi burada biz zekat konusunda şirket ortaklarının her birisini müstakil bir kişi olarak görüyoruz. Yani şirketin tamamını her ne kadar manevi bir kişiliği varsa da şirketin tamamını bir kişiymiş gibi görmüyoruz zekat konusunda. Şirket ortaklarının her birisini ayrı bir birey, ayrı bir mükellef olarak görüyoruz. Dolayısıyla o şirketteki payı kişinin ortaklardan hepsinin tabii ortaklık oranı aynı olmayabilir. Özellikle bugün büyük şirketler var. Borsada işlem gören şirketler var değil mi? Onlardan diyelim ki birisinin payı ve patronun payı %50 ise orada sıradan bir küçük bir şey bir şeyin payı ortağın payı 1/1000 oluyor.
Evet.
Dolayısıyla eşit değiller. Öyle olunca ne oluyor? Şirket ortaklarından her birinin kendine düşen pay, diğer ticari malları, parası veya altını ile birlikte, eğer bu ticaret şirketi ise birlikte, nisaba ulaşıyorsa o ihtiyaçlarından, borcundan sonra onun üzerine ondan zekat vermesi gerekiyor. Mesela burada diyelim ki bir şirket, üç ortaklı bir şirket. Bunlardan birinin payı şeye ulaşmıyor.
Nisap miktarına
Nisap
ulaşmıyor.
miktarına ulaşmıyor. Onun zekat vermesi gerekmiyor. Diğer iki şirket ortağının eğer onlarınki nisaba ulaşıyorsa onların zekat vermesi gerekiyor. Ama bu söylediğim benim ticaret ortaklığında. Şimdi alım satım yapıyor. Ticarette biliyorsunuz mal nami oluyor, artıcı oluyor ve buna zekat gerekiyor. Ve burada ortakların her birinin payını dikkate alıyoruz. Ama diyelim ki bütün ortakların payı nisabı aşmış. Bunu verirken isterse ortakların her biri kendi zekatını kendisi veriyor. İsterse de şirket diyelim de yetki vermiş. Şirket genel müdürüne yetki vermiş. Vekalet vermiş. O verebiliyor zekatını. Yani ikisi de mümkün oluyor. Ama eğer bu şirket üretim şirketi ise, mesela fabrikaları var. Veya ne bileyim buna benzer diyelim bir işte ortak tırları var, ortak gemileri var. O zaman onların tabii durumu farklı oluyor. O zaman onlarda ne oluyor? O duran varlık dediğimiz, mesela bir fabrika düşün, fabrikanın arsası, makinaları. Bunlar zekata tabi değil. Ha, ürettiği ürünler var. Piyasaya arz edilecek şekilde ürünler var. Efendim alacakları var. Ha, bir de ham maddesi var. Şimdi ham madde bu zekata tabi mallara katılsın mı katılmasın mı şeyi var, tartışması var ama katıldığını söyleyenler var. Ona göre bunların hepsi toplanıyor. Yani ham maddesinin değeri, üretilen malın değeri veya varsa alacaklar bunlar toplanıyor. Borçlar varsa borçlar çıkıyor. geriye kalandan isterse bürütünün 20'de birini veriyor. Hı hı. Bu şeye göre, bazı alimlere göre, yani bu kaydı koyalım. Hı hı. İsterse de netinin onda birini veriyor. Orayı tarla gibi düşünüyor bazı alimler. Hı. Ama genelde Türkiye'de bugün verilen fetva 40'ta bir şeklinde. Yani %2,5 o varlıklarında, %2,5 şeklinde, ama duran varlıklara gerekmiyor. Tabi burada şirket ortağı, şimdi bu fabrikaya ortak olan kişiler haliyle makineye de ortak efendim. Arsaya da ortak, binaya da ortak. O kısma düşen paylarından zekat gerekmiyor.
Evet. Hocam bir de kira ile alakalı var bir sorumuz. Kira gelirleri zekata tabi midir ve nasıl hesaplanır?
Şimdi benim şeyim, bu zekat konusundaki mantığım şu. Nisaba ulaştıktan sonra her türlü gelir zekata tabi olmalı.
Olmalı.
Çünkü tabi bu zekata tabi olan mallar nami olacak. Nami. Bu kayıt var. Bu kaydı da muhafaza etmemiz lazım. Nami olan malları. Hı hı. Şimdi ben şimdiye kadar zekat konularla ilgili sorularda pek onu söylemedim ama burada söyleyeyim. Şimdi Muhammed Ebu Zehra, Ali el-Hafif, efendim Mustafa Zerka, hı hı, Yusuf el-Karadavi gibi son asrın, bunlardan bir kısmı hayatta, bir kısmı vefat etmiş durumda.
Evet.
Bunlar İslam aleminin en önde gelen alimleri. Bunlar bir zekat, yani la ilgili olarak bu kira gelirleri olsun, işte bu tır gibi, gemi gibi, otobüs gibi büyük yatırımlar olsun, buralarından elde edilen ürünleri toprak mahsulü gibi değerlendiriyorlar. Toprak mahsulü gibi. Hı hı. Yani toprak mahsullerinin zekatı nasıl? İşte ürünü aldığın zaman eğer o sulama durumuna göre, işte bazı zorunlu ve ekstra masraflar düşündükten sonra kalanın sulama durumuna göre, yani yağmur suyuyla sulanıyorsa 1/10, masrafla sulanıyorsa 1/20 verilir. Toprak mahsullerinin zekatı bu şekilde. Ha, şimdi bunlar böyle diyorlar ama diğer bir görüş ki şu anda Diyanet İşleri Başkanlığı'nın görüşü, bu ulemanın sözü istikametinde değil. Bu görüş istikametinde değil. Yani diyor ki Diyanet İşleri Başkanlığı, kiradan elde edilen gelirler diğer gelirlerle beraber toplanır. Diğer varlıklarıyla, zekata tabi varlıklarıyla. Yani bu ticaret malı olabilir, başka yerden gelen para olabilir, altını olabilir, gümüş olabilir. Bunlar toplanır ve toplandıktan sonra eldeki miktar neyse, işte o zaruri ihtiyaçlar ve borçlar düşüldükten sonra o şeyin, paranın 1/40 zekat olarak verilir üzerinden bir sene geçince.
Evet.
Yani bu insanlar, bu tabii sadece bugün zamanımızda bu eskiden olmayan bir takım problemler çıktı bu zekat konusunda. Mesela eskiden kira geliri diye bir şey yoktu.
Evet.
Yani tarihe baktığımız zaman sadece Ahmet bin Hanbel'den bir rivayet var. Onun 2 evi varmış derler, deniyor. Bunlardan birisinde oturuyor, birisini kiraya vermiş ve onun geliriyle de geçiniyormuş. Backpack yok. Ama tabii günümüzde kiradan dünyalar kadar paralar alınıyor. İnsanlar ona göre tabii bunların zekatını verecek ama demin dediğim gibi bizim Diyanet İşleri Başkanlığı'nın, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın fetvasına göre kiralardan elde edilen gelir diğer gelirlerle birlikte toplanacak. Nisaba ulaşıp üzerinden bir sene geçtiği zaman onun %2,5 zekat olarak verilecek.
Verilecek. Peki hocam. Şöyle bir sorumuz daha var hocam. Bir firma çalışanlarına dağıttığı yardımları zekat yerine sayabilir mi?
Şimdi tabii bu ücret değil, yardım. Hı hı. Eğer bu çalışanların hepsi, yani daha doğrusu bu firmanın yardım olarak verdiği kişiler zekata muhtaç iseler. Zekata muhtaç iseler. O zaman onlara verdiği yardıma zekat niyetiyle veriyorsa zekata sayılabilir. Çünkü o parayı vermek zorunda değil. Yani firma çalışanlarına ücretin dışında herhangi bir şey vermek zorunda değil. Ama iş sözleşmesinde ha aylık şu kadar, senede iki defa şu kadar da efendim şey verilir, ikramiye verilir gibi bir şey varsa, hı hı, o zaman bu ikramiyeyi zekate sayamaz. Evet. Çünkü onu sözleşme gereği vermek zorunda. Halbuki şey zekat Allah rızası için veriliyor. Allah emrettiği için ibadet olarak veriliyor. Dolayısıyla eğer çalışanlarla böyle bir sözleşmede böyle bir kayıt yoksa iş sözleşmesinde ve çalışanlar da zekatı alacak durumda ise, çünkü bazen olur ki insan zekat alamaz ama çalışır.
Evet.
Çalışır. Mesela adamın memleketinde tarlası vardır. O tarlayı sattığı zaman değeri nisabı aşar. Bu kimse ücretli de olsa, maaşlı da olsa zekat alamaz. Hmm. O zaman ona zekat verilmez. Ama böyle değil. Zekat alacak seviyede fakir. O zaman onlara zekat niyetiyle verirse o zekat sayılır.
Sayılır. Peki hocam.
Yalnız burada şöyle bir şey var. Benim aklıma geldi. Çünkü bir büyük bir iş adamı bize bunu sormuştu. Hı hı. Biz diyor o parayı şeyden yatırıyoruz. Bankadan hesaplarına yatırıyoruz. Hı hı. O çalışanların
yardım olarak.
Yardım olarak veriyoruz ama bankada hesaplarına yatırıyoruz. Ve yatırdığımız zaman da devlet onlardan belli bir oranda vergi kesiyor.
Evet.
Mesela diyelim ki %20 vergi kesiyorsa, ben ona 100 lira verdiğim zaman eline 80 lira geçiyor diyor. Şimdi burada ben 80 lira mı zekat vermiş oluyorum, 100 lira mı zekat vermiş oluyorum?
Evet.
Böyle bir problem var. Tabii burada eğer hassasiyet gösterirse tabii işveren, o hassasiyeti iyi olur ama benim kanaatim, ben hatta ona sordum. Sen bankaya parayı yatırdığın zaman o para kimin? Ve vergi kimin gelirinden kesiliyor? İşte çalışanın. O zaman sen 100 lira zekat vermişsin kişiye ve o kişiden devlet 20 lirasını veya 10 lirasını neyse vergi olarak almış şeklinde cevap verdik biz. İnşallah yanılmamışızdır.
İnşallah hocam. Allah razı olsun. Yine şöyle bir sorumuz var bu konuyla alakalı. Alacağın zekatını vermek gerekir mi hocam?
Şimdi bizim alacağın zekatı tek kelimeyle cevaplamak doğru değil bunu. Çünkü birkaç çeşit alacak var.
Evet.
Şimdi bir, mesela bir alacak var. Borçlu inkar ediyor. Borçlu inkar ediyor. Diyor ki benim böyle bir borcum yok sana diyor.
Evet.
Veya bir alacak var. Borçlu fakir. Ödeme gücüne sahip değil. Bir başka alacak var. Borçluk ikrar ediyor, kabul ediyor. Tamam benim borcum diyor. Ödeyeceğim inşallah diyor. Hı hı. Ama ödeme gücü yok. Bir başka alacak var diyelim ki borçlu inkar ediyor ama senet var elde, şahit var. Hı hı. Bir alacak var, borçlu ikrar ediyor veya senet var ve borçlunun da hali vakti yerinde. Bunların her birinin zekat şekli farklı. Ama ben bunu fazla kafa karıştırmadan şöyle ikiye ayırayım. Bir, kişinin alacağı, kesin olan alacağı. Yani hem alacağı belli hem de borçlu o alacağını, işte borcunu ödeyecek maddi güce sahip.
Evet.
Bu durumdaki alacaklar borçlunun zimmetinde kaldığı sürece zekata tabidir. Hmm. Mesela diyelim ki benim birisinden 2 senelik alacağım var. Adam aslında varlıklı ve alacağını da borcunu da inkar etmiyor. Ha ben onun her sene ondan olan alacağımı zekatını vermek zorundayım.
Evet.
Ama borçlu borcunu inkar ediyor. Veyahut da ikrar ediyor da inkar ediyor ve senet de yok, şahit de yok. Veya borcunu kabul ediyor ama ödeme gücüne sahip değil, fakir. Hı hı. Onu zekatını tahsil ettiğimizden itibaren veriyoruz.
Burada paranın gelip gelmeme durumu
ya biraz kesinlik,
daha etkili. Kesinlik.
Kesinlik. Şimdi hani zekata tabi olması için bir şeyin, hı hı, malın tam mülk olması lazım. Tam mülk. Tam mülk ne demek? hem kişinin malı olacak o ve hem de kişi onda istediği gibi tasarruf yapabilme imkanına sahip olacak. İstediği gibi tasarruf da yapar. Ha, şimdi bu fakirin elindeki alacak kişinin mülkü ama istediği gibi tasarrufta bulunamıyor. Çünkü fakir ne zaman ödeyeceği belli değil. Belki hiç ödeyemeyecek. Veya inkar eden kişinin, borcunu inkar eden ve senet yok elde. O kişideki alacağım var benim ama istediğim gibi onda tasarrufta bulunamıyorum. Çünkü adam inkar ediyor. Mahkemeye verip alma şansım yok onun. Hı hı. Adam insafa gelirse verirse alacağım, değilse alamıyorum. Şimdi dolayısıyla onlarınki tahsil edildikten sonra. Bu şuna benzer. Mali dımar diye bir mal türü var. Mali dımar. Hı hı. Dımar gizli demek. Damir var ya zamir.
Evet.
Aynı kökten. Şimdi bu nedir? Mesela kişinin malı var ama kişinin o mala ulaşması şu anda mümkün değil. Ne gibi? Mesela adamın diyelim ki bir kese altını denize düşmüş.
Evet.
Bu altınlar kişinin. Ama denizin tabanında nerede belli değil, ulaşamıyor. Veya o malını şey yapmış, bir yere saklamış, nereye sakladığını bilemiyor. Veya birisi, bir zorbanın birisi adamı malını gasp etmiş. Zorla almış elinden vermiyor. Bu tür mallara mali dımar deniliyor. Ve bunlardan dolayı zekat gerekmiyor. Niye? Çünkü kişi onlarda istediği anda tasarruf edebilecek durumda değil.
Evet.
Ne zaman onların zekatı gerekiyor? Onları bulduktan sonra, ele geçirdikten sonra. Bu alacak, yani fakirden alacak veya inkar edilen, borçludan alacak da biraz buna benziyor.
Evet. Bir diğer sorumuz da fitre ile alakalı hocam. Fitrede niyetin önemi nedir demiş bir dinleyicimiz.
Bir defa bütün ibadetlerde niyetin önemi birinci gelir. Yani Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın en meşhur hadislerinden birisi ameller niyetlere göredir ve kişi için niyet ettiği şeyin karşılığı vardır.
Evet.
Ki genelde bizim büyük hadis kitaplarımızın ilk hadisi budur. Mesela Bukhari'nin ilk hadisi budur. İnnemel amalü bin niyat ve innemel kulli imrin maneva diye başlayan hadis. Hı hı. Ve dolayısıyla biz ibadetimizi ibadet niyetiyle yapmamız lazım. İbadet niyetiyle yapmazsak o zaman o ibadet olmaz, adet olur. Şimdi Ramazan'dayız, oruç tutuyoruz.
Evet.
Aç kalıyoruz. İşte imsak vaktinden güneş batıncaya kadar yiyip içmeyi terk ediyoruz. Eğer biz bu yiyip içmeyi Allah bize emrettiği için oruç niyetiyle yaparsak bu oruç oluyor.
Evet.
Ama öyle değil de ya perhiz olsun diye yaparsa veya yemeği unutmuş. Yani evet sabahtan akşama kadar çalışmış ama yiyip içmemiş. Fakat yemek yemeyi unutmuş meşguliyetten. Bir şey içmeyi unutmuş, bu oruç değil. Sen malını veriyorsun birisine. Verirken eğer ona zekat niyeti veya fitre niyeti yaparsan o zekat veya fitre oluyor. Ama böyle bir niyet yok. Ya yazık, adam aç kalmış, vereyim de onu harcasın. Bu sadaka oluyor.
Evet.
Zekat veya fitre olmuyor. Onun için bu zorunlu ibadetlerde, hı hı, ister bedeni olsun, ister mali olsun, mutlaka niyet gerekir.
Gerekir. Bu fitre ve zekatta söylemek gerekiyordu değil
Hayır.
mi hocam?
Hayır. Hiçbirisinde verilen kişiye söylemek şart değil.
Bu benim zekatımdır,
fitremdir demeye falan gerek yok. Hatta bu eğer karşımızdaki kişi, hatta öyle olmasa bile söylememek daha iyi. Hı. Yani çünkü insanlar böyle zekat alırken biraz kendilerini düşük aşağı gibi hissetme ihtimalleri var. Onun için söylememek daha iyi. Hatta bu durumda olan kişilere ya bu mesela benim hediyem desen bile hediyem. Hı hı. Ama kalben niyete, eğer zekata niyet edersen, fitreye niyet edersen o zekat oluyor, fitre oluyor.
Evet, Allah razı olsun hocam. Bir diğer sorumuz da kişi hanımının ve akıl sağlığı yerinde olan ergen evladının fitresini vermekle yükümlü müdür?
Değildir. Her ne kadar kişinin hanımının nafakası kendinin, erkeğin, kocanın borcu ise de, hı hı, onun fitresini vermek mecburiyetinde değildir.
Hanımı çalışmıyorsa?
Malı yoksa zaten kadın için fitre vermek de şart değildir. Hı. Yani bir defa fitre kime gerekir? İşte belirli ölçüde zengine gerekir.
Evet.
Daha önceki programlarımızda galiba konuşmuştuk
evet,
bunu.
Konuştum.
Belirli ölçüde, hı, zengine gerekir. Eğer hanımın öyle bir zenginliği yoksa, onun zaten fitre vermesi şart değildir. Veya yetişmiş, ergenliği geçmiş olan evladın böyle bir malı yoksa, onlar zaten fitre vermek zorunda değildir. Ve dolayısıyla onların kendileri fitre vermek zorunda olmadığı gibi babalarının da, aile reisinin de onlar adına fitre vermesi şart değil.
Şart değildir.
Ama küçük çocuklarının, yani ergen olmamış çocuklarının onların malı yoksa bile fitresini vermek zorundadır aile reisi, baba.
Evet.
Ama diyelim ki aynı çatı altında yaşayan çocuklar var, yetişkin de olsa veya hanım. Onlar da fitre vermek zorunda olsun veya olmasın. Aile reisi, baba, koca neyse. Onların fitresini onlardan izin almadan, vekalet almadan verebilir. Yani ben diyelim ki senin fitreni senden haber olmadan ben başkasına veremem. Verirsem o fitre olmaz.
Olmaz.
Senin bana yetki vermen lazım.
Evet.
Vekalet vermen lazım ki o zaman ben senin yerine senin fitreni vereyim.
Evet.
İster paranı verirsin bana, istersen borçlanırsın. Ama aile efradı için böyle bir vekalet şart değil.
Anladım. Eyvallah hocam. Şimdi namazla alakalı birkaç sorumuz var hocam. Zekat bahsine yine önümüzdeki hafta belki biraz devam ederiz. Şimdi bizim özellikle cemaatimizin yaptığı bu hususta çok yanlışlar var. Bu konuda eksiklikler var. Nedir o konu? Şimdi cemaatle namaz kılarken işte ikinci rekata gelinmiş. Vatandaş geliyor, ikinci rekatta namaza başlıyor. İmama uyuyor. İkinci rekatı bitiriyor ama kalan iki rekatı bitiriyor ama veya akşam namazında son rekatı bitiriyor ama nasıl devam edeceği hususunda bir türlü doğru bir namazı bitiriş şekli sergileyemiyor. Nasıl olacak hocam? Bir dört rekatlık namazı şöyle bir anlatsak. Nasıl kılacağız?
Maalesef insanımız okumuyor.
Maalesef.
Her alanda olduğu gibi o dini konularda da cahiliz.
Evet.
Yani ben hep şunu tavsiye ederim. Bir Müslüman ailenin evinde mutlaka bir ilmuhal.
Eyvallah.
Bir hadis kitabı, bir de muhtasar da olsa bir tefsir ve bir de Peygamberimizin hayatını anlatan bir kitap olmalı.
Evet.
Ve bunu okumalılar. Maalesef yok. Yok. Öyle olmayınca namazı işte anadan babadan görme şekliyle kılıyorlar. Veya işte hocadan duyduğuyla kılıyorlar ama tabii detaylarını bilemiyorlar.
Evet.
Bak sen bu soruyu sorunca benim aklıma geldi. Erkekler işte genelde camiye gidiyorlar. Onlar yani namaz kılanlar camiye gidiyorlar. Onlar bir parça bir şeyler öğreniyorlar. İşte hoca ilmuhal anlatıyor, vaaz ediyor işte vesaire. Hanımlar da bundan çok daha mahrumlar.
Evet.
Çünkü hanımlar mesela şunu duyuyoruz biz. Mekke'de, Medine'de hanımlar da şey mescide gidiyorlar. Yani Türkiye'de pek fazla gitmeseler de ki Türkiye'de de gitmeler başladı şimdi camiler müsaitse. Hanımlar camiye gidip namaza, imama uyuyorlar. Ama oralarda mutlaka gidiliyor.
Evet.
Ve orada hanımlar bu konuları hiç bilmiyorlar çoğu. Bize anlatılan. Yani mesela diyor ki geldi hanım üçüncü rekatta imama yetişti. İmamla beraber selamı veriyor çekip gidiyor diyor. Yani iki rekat, dört rekatlı bir namaz düşünün. İki rekattan sonra selam verip gidiyor imama yetişmiş.
Evet.
Yani onu nasıl tamamlayacağını bilmiyor. Sen bu soruyu sorduğun iyi oldu. Aslında bu tip soruları böyle programlarda sık sık böyle cevaplamak, sormak yerinde olur kanaatindeyim ben.
Evet.
Çünkü insanımız okumuyor ama diyelim ki bu radyoyu dinliyor. Veya televizyonu izliyor. Bunları da bazı hocalarımız basit görerek anlatmıyorlar. İlmuhal bilgisi canım onu herkes kendi öğrenir. Hayır öğrenemiyor. Bunları anlatmamız gerekiyor. Şimdi ben dört rekatlı bir namazda geç kalma durumunda nasıl tamamlanır onu açıklayayım.
Buyurun hocam.
Bir defa rekata ne zaman yetişilir? İmam rükudan başını kaldırmadan önce başlangıç tekbirini alıp rükuya eğilebiliyor isek o rekatta imama yetişmişiz.
Yani Semiyallahu lümen hamide demeden önce.
Demeden. Ama
demeden önce.
Burada iki şeye dikkat etmek lazım. Bir, vardık ki imam şeyde, cemaat rükuda. Hı hı. Ben de kapıdan girdim, cemaate yetişeyim diye koşarak gitmem doğru değil. Peygamber Efendimiz bunu men ediyor. Diyor ki koşmayın, normal gelin, sonra tamamlayın namazınızı buyuruyor.
Evet.
Koşmayacak. Ha, geldi, imam rükuda hala, ayaktayken başlangıç tekbirini alacak. Bazen böyle acele edeyim diye Allahu Ekber diye eğiliyor ve iftitah tekbirini ayakta almıyor, rükuda alıyor. Böyle evet. Olmayacak. Ayaktayken iftitah tekbirini alacak, Allahu Ekber. Ondan sonra rükuya kapanacak, tekbir alarak veya tekbir almasa da olabilir o.
Evet.
Ona yetişti. O birinci rekata imamla beraber yetişmiş demektir.
Evet.
Ama imam Semi Allahu Lümen Habide diye kaldı, kalktı. Ona kavme diyoruz ya. Hı hı. Kavmeye kalktı. Artık bu kişi imama yetişemedi.
O rekat bitti.
O rekat kaçtı. Hı hı. Peki eğer bu birinci rekat ise, bu yetişemediği rekat, birinci rekat ise, dört rekatlı bir öğle namazı kılıyoruz varsa. Hı hı. Ha. İmam sağa selam verdi. Son oturuştan sonra. Hı hı. Tabii bu yetiştiği kısmı imamla beraber kılıyor haliyle aynen.
Evet.
Ancak imam sağa selam verdi. Bu kişi selam vermiyor. Allahu Ekber deyip ayağa kalkıyor.
Kalan bir rekatı kılıyor.
Kalan bir rekatı tamamlayacak. Ayağa kalkıyor. Şimdi biz ilk namaza başladığımızda nasıl başlıyoruz? Tekbir aldıktan sonra Sübhanek okuyoruz. Eûzü Besmele çekiyoruz. Ondan sonra imam Fatiha ve Sure okuyor. Biz kendi kendimize kılarsak Fatiha ve Sure okuyoruz. Aynen o ilk rekatı kılar gibi kılıyor o şeyi. Kalktığı zaman.
Son kıldığı rekatı.
Evet. O ayağa kalktığı zaman kıldığı namaz rekatı tam ilk rekatı kılar gibi. Yani ne yapıyor? Sübhaneke okuyor. Eûzü Besmele çekiyor. Fatiha okuyor. Sure okuyor. Ondan sonra rükû secde yapıp oturup ettahiyyatü salli barik ve dualar selam veriyor.
Evet.
Bu an kim bunu yapan? Birinci rekata yetişemeyen. İkinci rekata yetişememiş. Varmış ki imam üçüncü rekatta veya tahiyyatta oturuyor. Birinci oturuşta.
Evet.
Bu ne yaptı şimdi? İki rekatı kaçırdı. İmama uyup tekbir alıyor ve Sübhaneke falan okumadan duruyor. Ha, şimdi imam dörde tamamladı, selamı verdi. Sağa selam verdi. Yine ayağa kalkıyor bu. Hı hı. Önceki iki rekatı, kılamadığı iki rekatı aynen Fatiha ve Zamm-ı Sure okuyarak tamamlıyor.
Evet.
Ha, bunda da çok problem yok. Şimdi kişi dördüncü rekata yetişememişse burası biraz karışık. Hı. Dördüncü rekata yetişmiş sadece.
Üç rekat daha kılacak.
Üç rekatı kaçırmış. Hı hı. Dörde yetişmiş. Ha, şimdi bu biraz karışık. O şöyle kılacak. İmam selam verdi. İmamla beraber bir rekat kıldı. İmamla beraber bir rekat kıldı. İmam selam verdi. Sağa. Bu Allahu Ekber deyip kalkacak. Sübhaneke, Fatiha, Sure okudu. Rükû secde yapacak ve oturacak.
Onun ikinci rekatı olduğu için.
Kendisinin ikinci rekatı olduğu için. Oturacak, ettahiyyatı okuyacak. Evet. Allahu Ekber deyip kalkacak. Fatiha okuyacak. Yine Sure okuyacak. Çünkü bu o Fatiha ve Sure onun açısından ikinci rekat oluyor.
Evet.
Bu. Fatiha okuyacak, Sure okuyacak. Rükû secde yapıp Allahu Ekber deyip kalkacak. Bu dördüncü oluyor artık o. Sadece Fatiha okuyacak. Ve rükû secde yapacak. Oturacak. Salli barik ettahiyyattan sonra tabii duaları yapıp selam verecek. Yani burada ne yaptı kişi? Üç defa kade yaptı. Üç defa.
Evet.
Bir imamla beraber kabe yaptı. Sonra kendisi iki defa daha kade yaptı. Yani oturur. Bu bir.
Evet.
Farklı. Bir de diğer farklıyor. Bu kişi imamla kıldığı ilk rekatta, imamla kıldığı rekatta Fatiha'dan sonra sure okunmadı. Bir de bu kendisi tamamlarken kıldığı son rekatta Fatiha'dan sonra sure okumadı. Yani bu dördüncü rekata yetişmenin, üçe yetişmemenin böyle bir uygulama şekli var. O biraz karışık gibi. Yani bunun iyi anlaşılması lazım.
Eyvallah hocam. Allah razı olsun. Bu programın son sorusu olsun hocam. Bu soruyla da bitireceğiz. Vaktimizin yavaş yavaş sonuna geliyoruz. hangi durumlarda namazımızı bozmalıyız veya bozabiliriz denmiş.
Şimdi bunun zaten abdestin bozulduğu zaman gidip geri alma imkanı var. Onu geçelim biz. Namaz ne zaman bozulur? Bir kimse hayati bir tehlikeyle karşı karşıya ise ve o kişiyi kurtaracak, o hayati tehlikeden kurtaracak senden başka kimse yoksa o namaz bozulur. Mesela örnek verelim. Bir çocuk denize doğru gidiyor. Hiç kimse yok o çocuğu tutacak, denize gitmesini önleyecek. Namazını bozarsın, o çocuğu ölümden kurtarırsın. Veya şurada bir ateş yanıyor. Bir çocuk o ateşe doğru gidiyor. Ateşe girecek, yanacak. Sen onu kurtarmak için namazını bozabilirsin. Yani şöyle diyelim, bir kimse ancak bir canı kurtarmak için namazını bozar. Tabii bazı böyle kendi canını kurtarmak için de bozar haliyle gerektiği zaman. Nedir? İşte yılan gelmiştir, sokacaktır. Efendim bir yırtıcı hayvan saldırıyordur elbette. O zaman da bozar.
Namazı bozar. Evet. Hocam çok çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun.
Amin.
Kıymetli bilgilerinizi bizlerle paylaştınız. Önümüzdeki hafta yine dinleyicilerimizden gelen bizlerin hazırlamış olduğu sorularla programımıza devam edeceğiz. Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo ve Erkam TV ortak yayınıyla hazırlamış olduğumuz Hüseyin Kayapınar'la Fıkıh Saati programının bu haftalık sonuna geldik. Haftaya yine aynı saatte görüşünceye dek Allah'a emanet olun, kulağınız bizde olsun efendim.